Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inde bu haftaki konuğum Azra Betül. Hoş geldin Azra.
Hoş bulduk.
Azra Betül bir deneyim tasarımcısı. Formasyon olarak bir aslında endüstri mühendisi ve stratejik pazarlama ve marka yönetimi master'ı var. Uzun bir süre beyaz yakalı olarak ve yani bir firmada Turkcell'de dirsek çürüttükten sonra kendi hayallerinin peşinden koşmaya, o da benim gibi yola çıkmış. Kendisi aynı zamanda Ethiopian ve Raw Creative olarak tanımlıyor. İstersen öyle başlayalım mı? Deneyim tasarımını zaten konuşacağız.
Evet.
Seni biraz daha tanımak anlamında Ethiopian ve Raw Creative'den ne kastediyorsun?
Şöyle, Ethiopian dediğim aslında ben bugün herhangi bir ülkenin vatandaşı olarak kendimi görmüyorum. Dünya vatandaşıyız hepimiz. Bu dünyanın üzerinde birlikte yaşıyoruz. Ütopya olarak tabir edilen ve bugün aslında hayal ülke olarak söylenen ama her şeyin çok iyi olduğu bir yer var. Ve hayal olan şeyler aslında bugün mevcut olan insanların yaratımlarıyla gerçekleşecek, gerçeğe kavuşacak. Ve ben birkaç tane dostum daha kendini böyle tanımlıyor. Yani hayal ettiğimiz şeyi biz ancak yaratabilirizden yola çıkarak kendime orada aslında ben Ütopyalıyım deme ihtiyacında bulundum. Dolayısıyla Ütopyalı oradan geliyor. Raw Creative tarafına gelecek olursak da ham yaratıcılık olarak Türkçeleştirebileceğimiz Raw Creative tabiri de aslında çocukken var olan o ham yaratıcılık yetkinliğini, yeteneğini kendime yapıştırmak istedim. Çünkü çocukken biz çimenleri kırmızı, kumları içinde çay partileri yapabileceğimiz yerler olarak hayal edebiliyorduk. Hep o ham yaratıcılığı içimizde tutarsak yetişkin oldukça o analitik güç de yaratıcılıkla birleşip bambaşka yerlere gidebilir. O yüzden çocukluğumdan onu hayatımda tutmaya devam etmek istedim. O da oradan geliyor.
Harika. Aslında yine tabii ki şaşırtmayacak bir şekilde gerek bu pozitif, umut dolu bakış açısı ve bu çocuksu o saflığı ve yaratıcılığı korumak yaptığımız işin bir parçası. Dolayısıyla senin de bütünleyen bir taraf diye düşünüyorum.
Hı hı.
Peki customer experience olan ilgin nasıl başladı? Yani Turkcell'e o sebeple mi girdin yoksa Turkcell'e girdin ve sonra öyle mi gelişti olaylar?
Çok güzel bir soru. Şöyle, endüstri mühendisiyken ben aslında programlama tarafından devam etmek istediğime karar vermiştim. Yani bir yazılımcı olacaktım. Çünkü hı hı. O algoritma yazma vesaire gibi şeyler çok hoşuma gidiyordu. Ve SAP'yi duymuşsunuzdur bir yazılım.
Tabii.
Ben SAP'nin CRM modülü üzerine bir tez yazdım. Ve bu tezi yazarken CRM çok hoşuma gitti. Yani müşteri ilişkileri yönetimi konusu. Ve orayı araştırmaya başladım. Türkiye'de markalara bakarken de Turkcell'in, o zamanlar Turkcell arka arkaya sürekli en çok çalışılmak istenen şirket olarak seçiliyordu ve beni de çekmeye başladı. Turkcell'de müşteri ilişkilerinin de ötesinde müşteri deneyimi diye bir ekip olduğunu fark ettim. Yaklaşık bu 2011 yılında oluyor, 2010-2011 gibi. Çok ilgimi çekti. Müşteri deneyiminin yurt dışındaki araştırmalarına başladım. Biraz da araştırmacı bir kişiliğim de var. Ve ilgimi çekti. Yolda da onunla ilgili çok güzel şeyler gördüm. Yolu okumak dediğimiz o kısmı da biraz yapmaya çalışıyorum hep hayatımda. Dolayısıyla kendime Turkcell ve müşteri deneyimi tarafını orada karar verdim ve ben buradan devam etmeliyim dedim. Bu şekilde yazılım hayatından aslında müşteri deneyimi tarafına kaydım. Yazılımdan kaymamın nedeni de şu oldu en büyük hani en çok gördüğüm kendimde. Sosyal tarafım çok yüksek, insani değerler kısmı. O yüzden hani makinalardansa önce insanla başlamak benim tercihim oldu. Ama o teknoloji tarafı da hep hayatımda var oldu. Zaten Turkcell'de teknoloji şirketi olarak kendini artık konumluyor. Yani telekomünikasyondansa bir teknoloji şirketi olarak. Dolayısıyla her iki tarafı tam da beslendiğim bir kurumun içinde başladım yolculuğuma.
Harika, evet, çok güzel adım adım işlenmiş bir şey, kariyer öyküsü hakikaten.
Evet.
Peki Türkcell'e girdin ve orada dediğin gibi bir hazır bir yapı var zaten. Nasıl gördün oradaki müşteri deneyiminin şirket içindeki rolünü, ağırlığını?
İlk başta zordu. Çünkü onlar ben gelmeden bir sene önce yapılanmaya başlamışlar. 2010 yılında. Çok gerçekten vizyoner bir direktörümüz vardı. Meltem Şahin. Ve onun sayesinde biz 2011 yılında Aalto Üniversitesi var yurt dışında ve service design üzerine çalışıyorlardı. Oradan bütün ekip service design eğitimi aldık. Ve sonrasında şirketin içinde yavaş yavaş müşteri deneyiminin bir şirketin kalbi olduğunu yani kanı pompalayan yer olduğuna insanları ikna etmemiz gerekiyordu. Çünkü yurt dışında bazı şeyler hızlıca popülerleşirken Türkiye'de biz biraz daha direnç gösteriyoruz bazı şeylere. Bir de kurumlar çok büyük olduğunda yapılar hantallaşmaya başlıyor ve zaten mesela pazarlama ya da IT bir şey yaparken sizin bir de müşteri ama bunu böyle ister, böyle der gibi söylemleriniz işi yavaşlatıyor olarak görülüyor. Ve
Kesinlikle.
dolayısıyla o noktada biz çok direnç gördük. Ama bir noktadan sonra insanlar şunun farkına varmaya başladılar. Yani dünyadaki deneyim ekonomisinin de yükselmesiyle birlikte aslında iş gerçekten müşteriymiş. Yani müşteri olmazsa zaten şirket olmazmışa kaymaya başladığında fikirler ve görüşler. Biz de tabii içeride de çok fazla şey yapmak zorunda kaldık. Kurmak zorunda kaldık. Her yerden girdik çıktık falan. Sonra çok güzel bir noktaya geldi. Yani müşteri deneyimi ekibi bütün projelerin içindeydi ve gerçekten şirkette kanı pompalıyordu. Bu yaklaşık bir yıl kadar sürdü o şeyi kurmak içeride. Ama çok keyifli bir yolculuktu. Çok şey öğretti ve o kuruluşun içinde olmak bile benim o bir yılı yaklaşık 5-6 yıl gibi yaşamama neden oldu. O yüzden çok hani keyifli bir yolculuktu ilk aşamasında olmakta.
Harika. Biraz bunu daha önce dinleyiciler bilirler, sadık dinleyiciler. Gökhan Karadeniz'de bir bölümümüz olmuştu. Onun da Turkcell ve Vodafone tecrübelerini konuşmuştuk. Orada da ben kendimi tutamayıp telekom anlamındaki şeylerimi, kulak çınlatmalarımdan biraz dem vurmuştum. Yani tabii inanılmaz bir, tabii ki bir büyüklükte bir şirket ve milyonlarca, on milyonlarca müşterisi var değil mi? 30 milyon mu? Kaç müşterisi
Evet,
var diye
yani
bakacağım.
benim en son müşteri deneyimi tarafındayken işte 7 sene kadar sürdü oradaki yolculuğum müşteri deneyimi bölümünde. 32 milyon bireysel müşteriyi biz yönetiyorduk. Ve bunun
İnanılmaz.
kurumsalları da ekleniyor. 35'e falan çıkıyordu, evet.
İnanılmaz. Peki, yani burada tabii hani hep şu söylenir, herkesi mutlu etmek mümkün değildir. Hizmet sektörü zaten çok zor bir alan, onu biliyoruz. Bir yandan da ama çok temel bir ihtiyaç telekomünikasyon, hele günümüzde artık yani data tarafına da baktığınız zaman. Orada müşteri deneyimi ama bir yandan da hani çok dışarıdan statik gibi görünen bir şey. Yani müşterinin yolculuğu veya işte deneyimleme süreci falan. Hani içinde biraz altyapı tarafı var, biraz ne bileyim işte tarifeler var, şunlar var. Birçok bileşeni var müşteri memnuniyetinin ama. Siz orada nasıl, neye fokus olacağınızı nasıl belirliyordunuz? Yani tabii ki şüphesiz bireysel örnekler üzerinden gitmiyordunuz ama o nasıl datayı nasıl okuyordunuz? Nasıl ne üzerine çalışacağınıza nasıl karar veriyordunuz?
Aslında şöyle, yani şey sorular bu arada çok güzel, onun hakkını vermem gerekiyor.
Rica
Her
ederim.
şeyi çok toparlayıcı ve çok güzel yönlerden soruyorsunuz.
Çok teşekkür ederim.
Tabii ki de yol boyunca öğrendi ekip olarak müşteri deneyimi ekibi nasıl ilerleyeceğini. Ama son geldiğimiz nokta bence çok iyiydi. Genel müdür yardımcılığı haline gelmişti. Yani bir CXO'luk olmuştu müşteri deneyimi. O noktada şöyle bir yapıdaydık biz. Biliyorsunuz ki bir bütün parçalardan oluşuyor. Müşteri deneyimi olayı da az önce söylediğiniz gibi içinde başka başka parçaları barındıran, işte analitik tarafı olsun, strateji tarafı olsun, kanal yönetme, kanal deneyimi dediğimiz taraflar olsun. Bu bütün parçaları ayırıp bu parçalara ayrı bireyler bakıyordu ve ilgileniyordu. Sorumluluğu onların üzerineydi. Dolayısıyla biz bütün parçaların doğru işlediğinden emindik ekip olarak. 30 milyon müşteriye bir yandan standart yolculuklarımızın olmasının yanı sıra arkadaki akıllı analitik kurgularla da siz mesela tenürünüz, yani bizim Turkcell'le olan yolculuğunuz 5 sene 10 sene ise ona göre de sürpriz ve minik kurgular yerleştiriyorduk ki bugün literatürde moment of truth diye geçen o muhteşem anları insanlara yaşatabilmek için. Aslında hem bir yandan standart gibi görünse de üstüne bir katman olarak özenilmişliği ekliyorduk. En önemli nokta da şu, strateji ekibi tarafında ben uzun süre çalıştım, program ve projeler yönettim. Oradaki en iyi beslendiğimiz yerde yurt dışında olan biten her şeyi müşteri deneyimi anlamında takip ediyorduk. Sadece telekomünikasyon sektöründekileri değil, Starbucks'ta ya da Uber'de bizim aslında deneyim dediğimizde deneyim bütün markalarda var, rakibimiz oluyordu. Yani ben sadece kendi sektörümü rakip olarak almıyordum. Dolayısıyla kesinlikle hem biz onları takip edip bütün ekibi de onlarla ilgili besliyorduk. Öyle bir sorumluluğumuz da vardı strateji tarafında. Herkes hem kendi alanında uzmanlaşıp hem de yurt dışının o yaşadığı değişimleri, dönüşümleri, yerel de var bu arada, sadece yurt dışı değil. Hepsini görüp aslında kendi sorumluluğuna nasıl uygulayabileceği ile ilgili sürekli bir güncelleme yapıyordu. Yani güncel tutuyorduk. Güncellik çok önemli. Endüstri mühendisi olduğumu söylediniz zaten. Sürekli iyileştirme endüstri mühendisinin temelidir. Dolayısıyla o sürekli iyileştirme kısmında mutlaka bu çalışmanın içinde önemli bir noktaya koyuyorduk. O çok büyük katkı sağlıyordu.
Bir şeyi soracağım. Öncelikle bir strateji tarafında çalıştım. Daha sonra bu öğrenme deneyimi geliştirme rolün de var. Bir referans var sitende de. Onu okumak istiyorum. Çünkü çok onun içinde değerli bulduğum şeyler var, öğeler var. Doğuş Kur'an genel müdür yardımcısı, bahsettiğin gibi herhalde şeyde
müşteri deneyimi tarafındayken.
Şöyle diyor: Azra gibi göze çarpan yeteneklerle nadiren karşılaşırsınız. Turkcell'de 2 yıl boyunca onunla çalışmaktan daha müşteri odaklı, dijital olarak bilgili ve veri odaklı hale gelmesini amaçlayan büyük bir dönüşümün parçası olan çeşitli projelerde işbirliği yapmaktan keyif aldım. Azra'nın her seferinde başlangıçta tamam ve farklı fikirlerde olsalar dahi bir oda dolusu insanı yönetme ve insanları fikirle dahil etme yeteneğine şahitlik ettim diyor. Bu özellikle son cümlesi hakikaten bence hem kurumlar için hem bireyler için bir sorun. Bu rahatlığa veya bu açıklığa erişmeleri. Biraz bundan bahseder misin? Birkaç örnek verebilir misin?
Müşteri deneyimi tarafında bu bahsettiği referans. Onunla orada çalışma şansını elde ettim. Aslında son söylediği şey şuydu. Ben biraz hani bugün aslında LinkedIn'de de kendime title olarak role creative dediğim tarafta insanların bugün mevcuttaki yerden zoom out yapıp kendilerini daha yukarıya çıkartıp etrafta bunun dışında başka nasıl olasılıklar var? Yani biz bugün bir proje yaparken o projenin dışına çıktığımızda görmediğimiz başka bir sürü şey de var ve o işin gidişatını bambaşka bir yöne taşıyabiliri sürekli kendimde böyle sorguluyorum ve bakıyorum. İnsanların da kafalarına bu soruları ekmeyi çok seviyorum. Hani ya böyle olsaydı, öyle olmasaydı, şöyle olsaydı diye. Aslında birçok projede de Doğuş Bey'le çalıştığımız bu tarz şeyler vardı. Yani odadaki herkesten farklı bir fikir ortaya atıyordum ve o fikri işte onun dediği şey ikna etme kısmı. Çünkü bazen gerçekten zor olarak düşünülen fikirler de ortaya çıkıyordu. Benim orada hani kendimde gördüğüm şey, tabii ben de 20 yaşında başladım Turkcell'e, çok gençtim başladığımda. Bu dediğim noktaya geldiğimde zaten bir hayli yol kat etmiştim ve başta zorlandığım noktalar da olmuştu. 20'li yaşlarda da hep fikirlerim vardı, yani benim hep fikirlerim vardı. Ama orada olmayan şey şuydu: fikirleri ben insanlara heyecanla anlatırlarken onların gözünde aynı heyecanı göremiyordum ve benim kafamda o fikir o kadar heyecanlıydı. Sonra üzerine düşündükçe bunun ve sürekli bu konuda sıkıntı yaşadıkça şöyle bir şey fark ettim. Onlar benim kafamın içini görebilselerdi belki heyecanlanırlardı. Dolayısıyla kendime şöyle bir kas geliştirmeye başladım: İnsanlara kafanın içindekini bir şekilde göster. O noktada da birazcık tasarım konusuna eğildim 20'li yaşların başında. Görsel tasarımlar ve aslında prototipleme, bugün hani hı-hı, design thinking'deki de konu. Ben hı-hı, eğer kendi kafamın içindekini bir şekilde kağıtta ya da bir prototip olarak insanlara gösterebilirsem, o zaman aynı heyecanı onlarda yaratabilirimden yola çıkıp bütün girdiğim projelerde, aynı anaokulunda biz nasıl böyle kanvaslar hazırlıyorduk, ben öyle giriyordum bütün toplantılara ve herkese onun kopyalarını dağıtıyordum. Hepimiz aynı şeyi konuşuyorduk, aynı şeyin üzerine bakıyorduk. Doğuş Bey'in de dediği aslında bir oda dolusu insanı aynı fikre ikna etme kısmı tam olarak bu. Ben bütün proje, bütün çalışmalara ve bütün toplantılara hazırlıklı giriyordum öncesinde.
Hep söylenen işte hikayeleştirme konusu, hikayeyle insanlara anlatma, heyecanlandırma, ama asıl işin bir ayrılmaz parçası da görselliği kısmı. Görsellik kısmı. Yani onu insanlar, ben de hep örneği veriyorum. Yani bir ev dediğim zaman Azra'nın aklında beliren evle benim Mete'nin aklında beliren ev birbirinden farklı. Aynı şeyi konuştuğumuza emin olmamız lazım. O yüzden onun görsel bir şekilde insanları bunu ve herkesin de böyle bir kabiliyeti var. Yani illa çok çöp adam, şu bu olması önemli değil. Çok iyi bir şekilde çizmek önemli değil. Yine o örneği veriyorum. Çocuklarda da hani benim işte kızım da oğlum da daha küçükken de getirip işte diyelim şeylerini, resimlerini baba bak diye hani gösterip hani çok bir şeye benzemeyen bazen şeyler bile olsa bunlar onların gurur duyduğu ve kendilerine anlattıkları bir şey sonuçta. Bunu bence insanlar da büyüklerde de aynı şekilde bu şey yapıyoruz. O çocuklar ondan gocunmuyorlar. Aa bak ne kadar güzel oldu diye gerçekten güzel olduğunu düşünüyor. Ama şeyler büyükler bir şekilde eleştirileceğini düşünüp hani buradan kaçınıyorlar falan.
Kesinlikle. Burada tam şeyi söyleyebilirim. Yani buna da çok değer veriyorum. Biz yetişkin hale geldikçe etraftaki insanların yargılarından kaçınmak için mükemmel olana kadar bir şeyi ortaya çıkarmıyoruz. Yani göstermiyoruz insanlara. Ama mükemmel kavramı sadece bizim sınırlamamıza neden oluyor kendimizi. Ve şeyi çok önemsiyorum. Hani bu kelimeyi de geçireceğim burada. Mükemmel en iyinin katilidir. Biz tabii, aslında mükemmelin bir altında en iyiye sahibiz. Ve mükemmel yargısı sadece bizim mükemmelimiz. Ve o uçsuz bucaksız bir şey. Mükemmel sonu olmayan bir şey. Dolayısıyla en iyiyi ortaya çıkarmaktan ve göstermekten kaçınmamamız gerektiğini düşünüyorum.
Aynen, ve sürekli iyileştirmek. Yani evet. Şey. Bir de zaten çok öznel bir şey. Yani eğer kendi mükemmelimiz bizim için, bizim kriterlerimiz onu değerlendirecek olan kişiden çok daha farklı olabilir. Çoğu insan da yine bu körlüğe bir şekilde bazen kurban gidiyor. Yani bizim için önemli olan bir şey başkası için çok önemli olmayabiliyor. Dolayısıyla onu daha iyileştirmek için uğraşmak aslında bir zaman kaybı oluyor. Peki yine kısaca Türkcell'i kapatırken şeyden bu öğrenme geliştirme rolünde farklılıklar neydi? Oradaki misyonun neydi, öyle söyleyeyim.
Tamam. Şöyle, aslında Turkcell'de müşteri deneyiminin 7. senesi biterken akademi tarafı benim hep içimde bir şeydi, ukde diyeyim. Çünkü ben bütün çocukluğum okullarda geçmiş bir insanım, ama hani normal herkesin okulda geçmesinden farklı olarak annem eğitmen benim, öğretmendi. Ve benim bütün yaz tatillerim de okullarda geçiyordu. Ben kitaplarla büyüdüm gerçek anlamda yani. Onların kütüphanesinde sürekli annem orada müfredatı oluştururken ben de oradaki kitapları okuyordum. Ve dolayısıyla o bir gün ben eğitim tarafına geçeceğime çok emindim. Ve 7. senenin sonunda böyle bir fırsat çıktı Turkcell'in içinde. Ben Turkcell Akademi tarafına pazarlama, müşteri deneyimi ve ürün servis yönetimi ekiplerinin gelişim yolculuklarını tasarlamak üzere geçtim. Ve orada ben gittiğimde öğrenme deneyimi tasarımı diye bir olgu yoktu. Ama kendime bu 7 senede şunu katmıştım. Eğer siz mutlu olduğunuz işi yapmak istiyorsanız o işi yaratabilirsiniz. Yani ben Turkcell'de de son dönemlerde sevdiğim işleri kendim yaparak o işleri kendime aldım sorumluluk olarak. Hani hep insanların şikayet ettiği bir şey vardır ya, ama en keyifsiz işler de bana geliyor. Hayır, biz o keyifsiz işleri keyifli hale getirebiliriz, bu bir. Olmayan işleri de kendimize iş olarak edinebiliriz, bu da iki. Bunu çok iyi deneyimledim. Ve akademi tarafına geçtiğimde Bu müşteri deneyiminde yaptığımız yolculuk tasarımını ve tasarım odaklı yaklaşımı öğrenme kısmına ve oradaki bütün ekip arkadaşlarımı da bu konulardaki bütün bildiklerimi anlatarak biz artık öğrenme yolculukları tasarımı yapmaya başlamıştık. Ki zaten benim yarattığım bir şey değil, bu dünyada Learning Experience Design diye geçiyor. Ben yine yurt dışını çok takip ettiğimden dolayı onu hep kendi ülkemizde de nasıl yaparızın peşinde olduğum için direkt deniyorum. Zaten deneme yanılma yapmazsak o zaman ilerleyemiyoruz da. Dolayısıyla öyle bir yolculuk başladı. Orada dediğim gibi aslında şirket içindeki çalışanların gelişim yolculuklarından sorumluyduk. Ve orada ben kendi adıma da sürekli gelişime inanan ve kendimi sürekli yeni yeni şeylerle eğiten bir insan olduğum için online eğitimler yani yıllardır ben bunu kendime eğitim olarak atıyorum. Hani kendim için yapıyorum diyeyim. Orada da insanlara blended learning dediğimiz hem online hem de sınıf içi eğitimler tasarlıyorduk. Ve yolculuklar. Bir sene boyunca bu yolculuktan geçip başka bir kendilerinin upgraded hallerine gelmiş ve erişmiş oluyorlardı.
Bu yolculuğa sen de bir sınır koymadın ve yelkenleri açıp kendi yolculuğuna başladın. A-Designer tam nasıl ifade ediyorsun şirketin ismini?
A-Designer diye. Aslında hani Azra'nın bu A harfinden yola çıkmıştım hani kendimden bir parça olsun diye. Ama bir yandan da mütevazi olmayı severim. Hani sıradan bir tasarımcı. Hepimiz bir tasarımcıyız aslında. Ona da çok inanıyorum. Aslında harika. Dolayısıyla A-Designer hem Azra hem de içinde bir sıradan bir tasarımcıyı barındıran bir şirket adı olarak ortaya çıkmış oldu.
Harika ve aynı şekilde bu pratiğini sürdürüyorsun. Hem sorun çözüyorsun, öyle diyebilir miyiz? Aynı zamanda da hem kurumlar için hem bireyler için aynı zamanda bunun eğitimini üstleniyorsun. Biraz bahseder misin neler yapıyorsun?
Tabii. Aslında A-Designer önce yalnız başıma başladığım, son dönemlerde de birkaç arkadaşımın da bu işin içine katıldığı bir platforma dönüşmeye başladı. Yani ben kendine tasarımcı gözüyle bakan insanlarla işbirliği de yapar oldum bu noktada. Bir yandan dediğin gibi aslında tasarım odaklı yaklaşıma dair insanlara eğitimler ve içerikler oluşturuyorum. Onun yanı sıra da bu deneyim tasarım yani müşteri deneyimi olsun, çalışan deneyimi olsun, öğrenme deneyimi olsun. Bunları da hala devam ettiriyorum. Danışmanlık ve proje bazlı işler olarak büyük firmalara işte Garanti, Arçelik vesaire gibi danışmanlık şirketleri aracılığıyla projeler yapmaya başladım. Bu da benim aslında çıkarken hayal ettiğim bir arı nasıl farklı farklı çiçeklerden polen alarak en iyi balı oluşturabiliyorsa ben de bir sürü farklı sektörle benzer işi başka perspektiflerle yapmak üzere kendime bir söz vermiştim. Aslında şu anda tam olarak onu yapıyorum.
Bu arada bakıyorum sosyal medyada insanlar senin eğitimlerine, seanslarına katılan insanların yorumları çok insanlar coşkuyla içlerinden böyle taşarcasına olumlu geri bildirimler veriyorlar. Ne sence onlarda bunu yol açan şey? Yani bu kadar coşkulu ve bu kadar onları etkileyen şey ne sence?
Şöyle, birincisi ben inanıyorum insanlara. Yani bunu özellikle şöyle açabilirim. Siz eğer karşınızdakine güvenerek, ona inanarak bir şeyi anlatırsanız, anlayacağından emin olduğunuz haliyle o zaman o inanç çok geçiyor. Ben bunu bireysel seanslarda da, toplu yaptığım seanslarda da görüyorum. İkincisi insanlara en net ve en sade haliyle vermek içeriği. Yani siz çok kompleks bir şeyi kompleks bir şekilde anlatırsanız insanlar anlamayıp kendini kötü hissetmeye başlıyorlar. Dolayısıyla eğer siz bir işi gerçekten yıllarınızı vermişseniz ve çok iyi biliyorsanız o işi bugün aynı Apple'ın ya da Google'ın yaptığı gibi insanlara sunarken en sade haline getirmeniz gerekiyor ki o insanlar kendini kötü hissetmesin. Bugün nasıl biz Apple ürünlerini elimize aldığımızda çok kolay direkt kullanabiliyorsak sizin de kendi yaptığınız işi en kolay haliyle karşı tarafa sunmanız gerekiyor ki insanlar çok iyi hissetsin ve işin içine girsinler. Benim en büyük aldığım geri bildirimlerden biri bu sadelik. Onu hep korumaya çalışıyorum. Zaten sadeleştiremediğim bir şeyi ben de yeterince iyi anlayamamışımdır'dan yola çıkıyorum. Dolayısıyla sadeleştirene kadar işin içeriğini kendime de tekrar tekrar öğretmiş oluyorum. Bir ikincisi de kendimi bir adım geri çekiyorum anlatırken. Yani bir şeyi anlatırken insanları öne çıkartıyorum. Bu da şunu sağlıyor. Ben aslında orada onlar gibi bu işi onlarla birlikte öğrenen biri olarak kendimi konumluyorum. Çünkü her seansta ben de yeni şeyler öğreniyorum. Her insanın farklı görüşü, farklı perspektifi bana da bambaşka ilhamlar yaratıyor. Bir adım geri alıyorum. Kendimi onlarla beraber orada öğrenme yaşıyorum aslında.
Evet, yani genelde benim de öyle birkaç eğitmenlik tecrübem oldu. Hep onu da duyuyorum zaten. Öğretmenlerin aslında en büyük motivasyon kaynaklarından bir tanesi sürekli kendilerinin bir şey öğrendiklerini söylemeleri. Yani öğrencilerden sürekli ben bir şey öğreniyorum. Hani ben bir şey öğretmek, bir şey öğrenmek için bir şey öğretiyorum gibi ifadeler var. Bu da onunla örtüşüyor bence. Benim imza sorum var. Bu değer yaratmanın formülü. Senin değer yaratma formülün bir ipuçlarını da gördüm gerçi. Sen de biraz bahsediyorsun. Ondan anlatabilir misin? Nedir senin değer yaratma formülün?
Tabii. Şöyle aslında ben bir değer yaratırken öncelikle etki alanıma bakıyorum. Bir ilgi alanı, bir de etki alanı vardır. İlgi alanı sizin daha büyük pencereden bakıp böyle bir şey olsa ne kadar güzel olurdu ya da ah ya işte şu an mesela dünyadaki durum gibi işte virüs var ve virüs bizi etkiliyor aman ah vah deyip o ilgi alanına giriyor. Sizin yapabileceklerinizin dışında kalan şeyler. Etki alanı kısmına geldiğimizde de bugün ben kendi evimi değiştirebilirim. Ya da ailem için bir yemek yapabilirim. Somut olarak veriyorum örnekleri. Bunlar benim etki alanımda benim yapabileceğim şeyler azra olarak. Dolayısıyla ben öncelikle bir değer yaratırken etki alanımdan başlıyorum. Küçük bir kıvılcım yakmak gibi. Sonra onu zaten büyütebiliyorum. Ama kocaman bir ateşi bir anda yakamam. Dolayısıyla etki alanından başlayıp ilgi alanına doğru büyüttüğüm bir yolculuk benim için değer yaratmak.
Harika. Peki bir de başka elementlerin var kullandığın değer yaratırken?
Aslında ben kendi adıma baktığımda değer yaratmanın formülünü, kendi etki alanımda olan, içimde bulunan doğalda yani doğduğum anda aslında benimle beraber bu yolculukta beni güçlendiren ve etki eden elementlerle değer yaratabileceğimi düşünüyorum. Bu elementlere baktığımda kendim için bu elementler aslında hayal etme ve hayali gerçekleştirme kısmı. Bunun dışında merak, sürekli bitmeyen bir merak aslında. Dönüştürme gücü, hem kendimi hem etki alanında çevremdeki her şeyi dönüştürebilme. Çünkü şuna çok inanıyorum, hiçbir şey yoktan var olmuyor ya da kaybolmuyor bu kainatta. Sadece birbirinin diğer haline dönüşüyor. Sıvıdan gaza, gazdan katıya gibi. Zoom in, zoom out dediğim bir element daha var. Bir şeyi odaklama, yani en derin noktasına inebilme ve çıkıp ona daha büyük bir yerden bakabilme. Ve son olarak sürekli öğrenme aslında. Kendi kendine öğrenmeye çok önem veriyorum. Bir noktaya kadar hepimiz bir şeyleri kendi kendimize öğrenebiliyoruz araştırarak. Aslında bugün eğitim sisteminin de temelinde olması gereken şey, ezberi bize verip hadi bunu ezberleyin gibi değil de bir soruyla başlayıp o soruyu araştırmamıza bize yöneltecek şey aslında. Bunlar bendeki değer yaratma formülünün içine koyabileceğim elementler. Hepimizin farklı elementleri olduğunu düşünüyorum. Zaten dünyanın en güzel noktası da o. İnsanların bu farklılıklarını en değerli halde ortaya çıkartmaları. O yüzden hepimizin değer yaratmasını diliyorum dünyaya ve kendimize.
Nasıl insanlar sana nasıl ulaşabilirler? Ne tercih edersin? Sana sorularını nasıl ulaştırabilirler? Senin yaptıklarını nasıl takip edebilirler?
Aslında ben sık sık LinkedIn'de var oluyorum. Bir de ek olarak Medium'da yazılar yazıyorum. LinkedIn'den bana en hızlı şekilde ulaşabilirler. Ya da kendi sitem de var, azrabetul.co. Oradan da aynı şekilde ulaşabilirler. Bu şekilde beni takip edebilirler.
Harika. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Çok fazla COVID'e girmeden bir bölüm bitirmiş olduk sanıyorum. Normalleşenin başka bir sinyali bu. Öyle düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler katıldığın için.
Ben
Çok
teşekkür
başarılar diliyorum.
ederim.
Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. Ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta@innolabs.ist e-mailimden, bu e-mailde notlarda var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.